Ayrım 7. Silahların Bahçeleri. Zaber Yeseyan. Sayfa 58. Zincirsiz Prometheus. Zaber Yeseyan, 1926 kışında Sovyet Ermenistan'ını ziyaret etti ve kısa süre sonra Moskova, Tiflis ve Erivan başta olmak üzere Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği hakkındaki izlenimleri üzerine duygu yüklü bir eser olan Zincirsiz Prometheus'u Marsilya 1928 yayınladı. Sovyetlerin büyük takdirini toplayan ancak diaspora Ermenilerinin çoğu tarafından kabul görmeyen Prometheus yine de bugün bile zevkle okunacak dokunaklı ve eğitici özellikler içeriyor. Sovyet realitesine coşkuyla kabullenişini, Ermeni diasporasındaki bozulma ve dejenerasyona karşı duyduğu tiksintiye yormak mümkündür ki bu duyguyu ideolojik karşıtı Gostan Zaryan da paylaşıyordu. Moskova, Tiflis. Kompartımanımda oturmuş, belirsiz ve tanımlanamayan bir kederle dolu, tüm azınlıkların tipik özelliği olan yönünü kaybetmişlik ve kaos duygusunun yerini ağır ağır almaya çalışan, dört yanımı kuşatmış düşünceleri bir düzene koymaya çalışıyorum. Ama Moskova'dan uzaklaştıkça, penceremin önünde açılan panorama beni esir almaya başladı. Şimdi karla kaplı olan sınırsız steplerin monotonluğu, ancak arada sırada ırmaklar ve pınarlarla, bir de hepsi bir araya toplanmış tek katlı ahşap izbeleriyle köyler tarafından bozuluyor. Tren, beyaz bir denizdeki bir tekne gibi bir o yana bir bu yana yalpalayarak ilerliyor. Rüzgarın keskin ıslığını işitiyor ve bütün vagonlar boyunca sürükleyip götürdüğü siyah duman bulutunu görüyorum. Karla kaplı telgraf direkleri alçalıp yükselmeyi sürdürüyorlar. Kara bir kuş sürüsü, gelmekte olan tipiyle şimdiden ağırlaşmış, neredeyse steplere değecek kadar aşağı inmiş gri gök kubbeye doğru havalanıyor. Çok uzaklarda bir çam korusu beliriyor. Ardından tekrar uçsuz bucaksız düzlükler ve açık denizdeki gibi bir ufuk çizgisi. Kompartımanımda tek başımayım. Önümdeki 5 günü herhalde birlikte geçireceğim, vagondaki diğer yolcularla tanışma fırsatım henüz olmadı. Kapım vuruluyor. Biraz çay alır mıydınız madam? Evet, lütfen. Başka hiçbir ülkede bu kadar konforlu seyahat etmemiştim. Bir otel odasında ya da lüks bir gemi kamerasında gibiyim. Yumuşak arkalıklı geniş koltuklar, yanı başımda bir masa ve üzerinde sıcacık, özel bir köşe yaratan pembe abajurlu bir elektrik lambası. Bir de sevgi dolu bir özenle yerleştirilmiş çiçekler. Yaşamım yeni hazinelerle birdenbire zenginleşti sanki. Eğer okumaya başlarsam, ki bunu yapmak için fazla tembel hissediyorum kendimi, herhalde trende olduğumu unuturum. Ve işte garson, elinde bir fincan tavşan kanı çay. Başka bir arzunuz var mı madam? Hayır, teşekkür ederim yoldaş. Dışarısı çok soğuk, karlı ve rüzgarlı. Restorana giderken bir vagondan diğerine geçişlerimde stepleri kasıp kavuran tipinin farkına varıyorum. Rüzgar homurdanıyor ve koridorun iki yanında karlar havada daireler çizerek savruluyor. Temiz çarşafların içinde huzurlu bir uyku. Şafakta harika bir duyguyla uyanıyorum. Sanki göze görünmeyen harika bir şey gelmiş başıma. Ayrılışımın verdiği acı dağılmış, zihnim yeni hedeflere doğru süzülüyor. Koridorda bana merakla bakan yol arkadaşlarımla karşılaşıyorum. Onlar çoktan tanışmış ve şimdi hararetli bir sohbete dalmışlar. Benim kim olduğumu da biliyor gibiler. Ben yabancı yolcuyum. Bitişik kompartımandaki adam İtalyan kökenli bir Moskovalı. Yanında Kavkaslardaki maden suyu ılıcalarına gitmek üzere izin almış bir Kızıl Ordu subayı var. Bir de İranlı var. Diplomatik pasaportlu bir tüccar. Pasaportunun bütün zorlukların üstesinden geleceğine inanarak böbürleniyor. Ama önümüzdeki Bakü gümrüğü kontrolünden kaygılı olduğunu da herkes anlamış. Birer birer hepimize, dinlemeye pek hevesli olmasak da, açıklıyor. Valizlerindeki ipek elbiseler satış için değil. İran'daki dostlarının eşleri için armağanmış ve Sovyetler Birliği'nden sadece geçiyormuş. Ancak Bakü'de birkaç gün geçirmek niyetindeymiş. Beni koridorda görür görmez yaklaşıp Fransızca konuşmaya başlıyor. Toz toparlak, kara yağız suratı valizlerinin içindekilerden bahsederken hoş bir ifadeye bürünüyor ve sanki söylediklerinin doğruluğunu kanıtlamak ister gibi ansızın Fransız olduğumu sanarak Fransa hakkında iltifatkar laflar etmeye başlıyor. Ermeni olduğumu duyunca bir iki dakika şaşkınlıkla duraklıyor, sonra Tebriz geniş bir Ermeni toplumu barındıran bir İran kenti. Bir sürü Ermeni arkadaşı olduğunu ve Ermenilerin hepsinin birbirine benzemediğini söylüyor. Tebriz'de birkaç tane çok iyi Ermeni var diye ekliyor. Ben Erivan'a gidiyorum. Aa, Erivan. Bir zamanlar Erivan İran'a aitti. Eski hikaye. Heyhat, insan eski günleri özlüyor. Lüksü, zenginliği ve özgürlüğü. İranlının yanında ağır makyajlı, etli butlu, tiz sesli, üstünde pahalı görünüşlü bir mink mantı olan orta yaşlı bir kadın var. Sallandıkça kulak memelerini yırtacakmış gibi duran devasa elmas küpeleri yanaklarına çarpıyor. Suhumi, Karadeniz kıyısında bir Gürcistan limanı. Suhumi'li bir Yunanlı tütün tüccarıyla konuşmaya dalmış. Benden umudu kesen İranlı bu ikiliye katılıyor. Ardından bana sorulacak bir sorusu varmış gibi yaklaşan İtalyan yanıma geliyor ve kendini tanıtıyor. Fazla uzun bir girizgaha gerek görmeden İtalyan diktatörü Benito Mussolini'ye gönderme yapılıyor. Ve onun üstün özelliklerinden konuşmaya başlıyor. Fransa diye açıklıyor. İtalyan da Fransız olduğumu sandı. Güçlü bir lideri olmadan ekonomik ve mali krizden çıkamaz. Rostov'a gece 8'de varıyoruz. Burada bir saat kadar duracağız. Yürüyüş yapmaya niyetlendim. Ama öyle dayanılmaz bir soğuk var ki nefes almakta güçlük çekiyorum. Pazar sabahı Kafkasya'nın dağlık bölgesine giriyoruz. İklim değişti. Güneş mavi gökyüzünde parlıyor ve pırıl pırıl ışıkları pencerelerimizden ağaçların ve kayaların üzerine yansıyor. Kafkasya'nın içlerine doğru gittikçe daha çok milis ve asker trene binip koridorumuzu dolduruyor. Erkeklerin profili de değişti. Şimdi tamamen değişik bir tipleri var. Ulusal kökenleri ne olursa olsun, yeni gelenler kara yağız ya da daha çok güneş yanığı belki, kara gözlü ve her zamanki gibi aşırı kibarlar. Mink mantolu kadın korkmuş gibi duruyor ve ilk kez benimle konuşmaya çalışıyor. Yarım Rusçasıyla, yarım Fransızcasını yüz mimikleriyle tamamlamaya çalışmakta. "Bu adamlar haydut, dikkatli olun," diyor. Koridoru bir başından öbür başına gözleriyle tarayarak. Kendimi eğlendirmek için bundan iyisini bulamam. Ona elmas küpelerini işaret ediyorum. O zaman koca bir çığlık koparıveriyor ve gerisin geri kompartımanına dönüp kapıyı kilitliyor. Kısa süre sonra da kulaklarından sarkan ağır yüklerden kurtulmuş olarak ortaya çıkıyor. Ve işte İranlı. Elinde bir karpuzla geliyor. Alışverişinden öyle memnun ki bir dansçının sınanan adımlarıyla birkaç kez dönerek ilerliyor koridorda. Son karpuz yediğinden bu yana dediğine göre 2 yıl geçmiş. Valizlerindekileri tümüyle unutmuş gibi. Artık onlar için kaygılanır bir hali yok. Büyük bir bıçağı kınından çıkarıyor ve katliama hazırlanıyor. Kırmızı mı çıkacak yoksa sarı mı? Bütün mesele bu. Masamı İtalyanla paylaştığım yemek vagonu şimdi Çerkeslerle, Çeçenlerle ve kendine özgü gırtlaktan çıkan dillerini konuşan başka insanlarla ağzına kadar dolu. Güneş öyle sıcak ki pencerenin siperliğini indiriyoruz. Tavandaki pervaneler tek düze bir vınıltı çıkarıyor. İtalyan bütün bu değişik tipli yerli halklardan rahatsız olmuş görünüyor. Ama ben onların varlığından son derece hoşnutum. İnce ve esmer yüzleri, kavisli kaşları, kocaman açtıkları gözleriyle bana öyle aşina geliyorlar ki kendimi yakın akrabalarımın arasında hissediyorum. Bakü'ye sabah 9'da varıyoruz. İstasyonda birkaç saat bekleyeceğiz. Tren istasyonunun merdivenlerinden görünen şehrin manzarası bir sürü anıyı uyandırıyor. Asırlar geçmiş gibi. Oysa hepsi geçen 10 yılda oldu. Tozlu toprak yolda tek başıma yürüyorum. Petrol kokusu havaya sinmiş. Başımın etrafında sinekler vızıldıyor. Bir grup Türk işçisi hızlı adımlarla yanımdan geçiyorlar. Bir gazete büfesinde durup birkaç Türk gazetesi alıyorum. Sonradan onları kompartmanımın yalnızlığı içinde okurken Leninakan'daki depremi öğreniyorum. Moskova'dan ayrılmamdan kısa bir süre sonra olmuş. Leninakan, önceleri Gümrü ve Aleksandropol. Erivan'ın 55 mil kuzeybatısında bir Ermeni kenti. Zabel Yeseyan'ın burada göndermede bulunduğu 1926 depreminde tümüyle yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilmiştir. Erivan'dan ilk izlenimler. Her şey güzel, her şey hoş, her şey iyi. Yurt dışından dönen yerli halk kadar yeni gelenlerin de en yaygın görüşü bu. Hoşnut, gülümseyen, mutlu yüzler. Her karşılaşma keyif veriyor. Sokakta bir polise yol soruyorum. Üniforması temiz, tavırları ciddi, yanıtları nazik. İşportacılar mallarını Ermenice övüyor. Dükkan tabelaları Ermenice. Sokakların isimleri tanıdık. Yeni gelen birine her şey olağanüstü görünüyor. Ama aynı zamanda garip bir biçimde bildik de geliyor. Kaldırımda hızla yürüyorum. Her yerde yeni binalar yükseliyor. Abovyan sokağına giriyorum. Başkentin ana caddesi. Kaldırımları her iki yönde yürüyen yayalarla dolu. Mağaza vitrinlerinde Ermenice başlıklı kitaplar. Attığım her adımda dost canlısı bir yüzle karşılaşıyorum. Nereden geliyorsunuz? Kalacak yeriniz var mı? Ülkemizi nasıl buldunuz? Bir çayhaneye giriyorum. Her tarafta konuşan, tartışan insanlar var. Konuları Leninakan'daki deprem, yenilenen Ermenice harfler, inşaat projeleri. Bu tartışmalar diasporadaki karşılıklarından ne kadar farklı. Burada her fikir, her düşünce belirli bir olaya dayalı ve belirli bir yöne hedeflenmiş. Toplumun ilgi alanları, tüm konuşmaların hedefi kadar temelini de oluşturuyor. Saat 5 civarı. Abovyan sokağı tümüyle farklı bir çehreye bürünüyor. Öğrenci grupları, kızlar ve erkekler üniversiteye doğru yola çıkıyorlar. Daha yakından bakmak için dışarı çıkıyorum. Genç erkekler genel anlamda hoş bir görünüme sahipler. Sağlıklı, bazen ufak tefek ve ince, bazen uzun ve kuvvetli. Giysileri üniforma gibi. Kısa pantolonlar, diz hizasında çizmeler, koyu renkli Rus stili gömlekler, yakalar ilikli, göğüsten ya da yandan düğmeli, belde sıkı bir kemer. Gür, hafif dalgalı siyah saçlar, güzel gözler. İnsan burada güzel göz bolluğu olduğunu söyleyebilir. Kalın ama düzgün kavisli kaşlar. Keskin hatlı, çoğu zaman sahiplerine kendine özgü bir hava veren gaga burunlar. Ender olarak çıkık çeneler, kalın ama biçimli dudaklar. Ana çizgileriyle günümüz Ermenistan'ının baskın profili olan bu genç nesil zamansız bir ciddiyet taşıyor. Hatta bazen katı bile denebilir. Kendilerinden emin ve mağrurlar. Bu yanları gözlemcide olağanüstü bir güven uyandırıyor. Ulusun kurumuş, ihtiyar gövdesinin yanından fışkırmış bir sürgün. Büyüyecek, yükselecek ve hayatta kalmamızı sağlayacak. Kız öğrenciler sade giyimli. Siyah saçlar, yukarı kalkık başlar, kollarının altında deste deste kitaplar ya da kağıtlar, hızlı ve emin adımlarla yürüyorlar. Geniş omuzlar, güçlü bacaklar, atletik devinimler, gülümseyen yüzler, koyu renkli çakmak çakmak gözler. Küçük bir kız yanımdan süzülerek geçiyor. Gözlerimi ondan alamıyorum. Kalbim değişken duygularla ve belli belirsiz bir gelecek endişesiyle dolu. Çevremde bir nabız gibi atan bu yabancı yaşama hem alabildiğine yakın hem de öylesine uzağım ki. Binlerce tercik beni ana vatanıma bağlıyor. Ancak onun yaşamı bir gizem perdesinin ardında. O gizemi er geç aşıp onun gerçek varlığını bütünüyle kavrayabilecek miyim? Yazarlarla karşılaşmalar. Nalbant Çayhanesi'nde Oria Latin Quartier. Quartier Latin, Paris Üniversitesi'nin öğrenci semti. Adını taktım ve Erivan'daki karargahım olarak belirledim. Şirvanzade'yi, Şirvanzade, Alexander Movsesyan, 1858-1935, Doğu Ermenistanlı seçkin romancı, kısa öykü ve oyun yazarı. Uzun yıllar Fransa'da ve Birleşik Amerika'da yaşadıktan sonra 1926'da Erivan'a yerleşmiştir. 7 cilt halindeki tüm eserleri ilk kez 1926-30'da Erivan Devlet Basım Evi tarafından yayınlandı. Şirvanzade hakkında daha fazla bilgi için kendisinin Şamakyan olarak anıldığı Bankop ve Mahmud'un Dişleri, New York 1981 adlı Gostan Zaryan çevirime bakınız. Önünde bir fincan çayla oturur buluyorum. Devlet Basım Evi tüm eserlerini yayınlamak üzere ve kendisi yeni kitaplar üzerinde çalışıyor. Ancak bugünlerdeki en önemli projesi Trans-Kafkas Cumhuriyetlerinin yazarları ile yakın ilişkiler kurma üzerine. Bana memnuniyetle bildirdiğine göre Gürcü yazarlar yakında Erivan'ı ziyarete geleceklermiş. Bu saatlerde Avedik İshakyan uğrar. Avedik İshakyan, 1875-1957. Doğu Ermenistan'ın önde gelen şairlerinden, uzun yıllar süren gönüllü sürgünlüğünün ardından 1936 Erivan'a yerleşmiştir. Zabel Yeseyan gibi 1926'da Ermenistan'ı ziyaret etmiş, ancak bir yıl sonra Paris'e dönmüştü. Günün hangi saati olursa olsun, yataktan yeni kalkmış ve gördüğü ya da duyduğu bir şeye çok şaşırmış gibi bir hali vardır. Çayhanenin içine ağır ağır zorlanarak yürür, orada burada birkaç kez durur ve en sonunda iki masa arasındaki yerine yerleşir. Ve işte her zamanki gibi haki paltosunun içine büzülmüş, telaş içinde çayını içen adam Axel Bakunst'tan başkası değil. Adını bilmediğim uzak bir bölgedeki bir tarım işi için kentten ayrılmak üzere. Hep zamansızlıktan çektiğini anlatıyor. Kısa öykülerini bir köyden öbürüne geçerken at sırtında oluşturuyor, aralardaki kısa molalarda da kağıda döküyormuş. Açık renkli düz saçları sanki rüzgarların dalgalarını taşıyor gibi. İnce ve zeki yüzü, muzip ifadesini tümüyle yitirmemiş. Diyasporadaki her Ermeninin kendinden bir şeyler bulacağı Hovnatan Mart'ını yeni tamamlamış. Bu kitaptan birkaç sürükleyici ve eğlenceli bölüm anlatıyor. Hep birlikte gülüyoruz. Konuşmamız yeni bir yüzün belirişiyle kesiliyor. Bu Stepan Zoryan. Asık suratlı ve içine kapalı. Açıklamayı inatla reddettiği derin bir düşünceye gömülmüş. En sonunda aramıza gelmeye, başka bir yerde kendi başına oturmayı yeğlese de ikna ediyoruz onu. Ama sessizliğini kırmayı başaramıyoruz. Bu çayhanede bir sürü ciddi sohbet yapılıyor. Mesleği ziraatçılık olan Axel, göçmen çiftçiler hakkında değerli bilgiler veriyor. Görünüşe göre göçmenler nüfusun yoğun olduğu merkezlerden uzak olmayan vadilerde yerleşmeyi tercih ediyorlar. Oysa dağlık bölgelere geçmek onlar için daha karlı olur. Zira oralarda hava daha sağlıklı ve uygun. Ayrıca oralarda tarımda daha deneyimli oldukları, örneğin sebze gibi çabuk büyüyen ürünleri yetiştirebilirler. Bunu yapmayı kabul eden bir grup göçmen, bir yıl içinde devlet kredisini geri ödemiş. Axel, bana göçmenleri eğitmeliyiz diye anlatıyor. Böyle konulardan haberdar etmeliyiz onları. Buraya tamamen hazırlıksız geliyorlar. Sonuçta gereksiz sorunlarla baş etmek zorunda kalıyoruz. 7. ayrımın sonu. Sayfa 65.